Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda emanet, güvenilirlikle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Peygamber Efendimiz kıyamet gününden bir sahne anlatıyor. İnsanlar toplanmışlar, cennete girmek istiyorlar, şefaat istiyorlar Hazreti Adem'den. O Hazreti İbrahim'e gönderiyor, o Hazreti Musa'ya gönderiyor, Hazreti Musa Hazreti İsa'ya gönderiyor. Hazreti İsa Peygamber Efendimiz'e gönderiyor. Peygamber Efendimiz şefaat ediyor, insanlar cennete girmeye başlıyor. Sırattan geçip cennete girecekler. Ama diyor o esnada sıratın sağına ve soluna iki şey gelir. Birisi emanet, birisi sıla-i rahim. Müşahhaslaşmış bir halde, tecessüt etmiş bir vaziyette oraya gelir. Soyut kavramlar somutlaştırır. Cenab-ı Hak orada onları somutlaştırır. Orada beklerler. Sırattan geçen insanlar içerisinde bize riayet etmeyen kimse varsa onları tutup geçmesini engelleyelim diye çengeller, kancalar, büyük kancalar asılır sıratın üzerine. Her bir emrin bir kancası var diyelim. Allah'ın, İslam'ın bir hükmü, her hükmünün bir kancası var. O hüküm konusunda sıkıntısı olan, o hükme uymayan kimse o kancaya takılıyor ve sıratı geçemiyor. Eksiği olan ise yaralı geçebiliyor. Yani o kanca yine takılıyor ama biraz yaraladıktan sonra bırakıyor, gönderiyor. Böyle bir olaydan bahsetmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisin açıklamasına bakalım. Umumi mahiyetiyle kıyamet ahvalinden bahseden bu hadisin muhtevası oldukça açık ve anlaşılır niteliktedir. İmam Nevevi'nin hadisi bu konuda zikretmesinin sebebi emanetin önemi ve büyüklüğünü öne çıkaran bir rivayet olmasından dolayıdır. Ancak hadiste dikkat çeken birkaç noktaya da kısaca işaret etmekte fayda var. Peygamberlerin masiyet yani büyük ve küçük günahlar işleyip işlemedikleri konusunda alimlerimiz çeşitli görüşler ileri sürer ve bu konuda deliller ortaya koyarlar. İşin teferruatına girmeden genel olarak kabul edilen prensipleri şöyle hatırlatabiliriz. Nübüvvetle vazifelendirildikten sonra, peygamber olduktan sonra peygamberlere küfür izafesi asla caiz değildir. Peygamber oldu, sonra arada bir küfüre düştü, sonra tekrar iman etti, tövbe etti gibi Yahudilerin kitaplarında, Hristiyanların kitaplarında bulunan bazı iftiralar asla doğru değildir. Peygamber olmadan önce küfre nispet edilip edilmeyecekleri konusunda görüş ayrılıkları vardır, ihtilaf vardır. Ancak doğru olan ve çoğunluğun kabul ettiği bunun da caiz olmadığıdır. Yani peygamber olmadan önce, peygamber olduktan sonra da bir peygamber kafir olmaz. Hanif olur en azından. Küfür düşmeden, ne yapacağını bilmeden kendini korur, gözlem yapar. Ne yapabilirim, nedir bu şans derken Allah Teala ona hidayeti verir. Bevecedeke dâllen fehedâ diye, yani sen ne yapacağını bilmiyordun, Allah sana hidayet verdi buyurduğu gibi. Hanifler öyle. Yani Allah bir diyor, başka ne yapacağını bilmiyor. Bekliyor. Allah'tan bir açıklama bekliyor. En azından öyle olur. İki, peygamberlerin büyük günah işlemedikleri konusunda alimlerimiz arasında görüş birliği vardır. Büyük günah da işlemez peygamberler. Hem şer'i deliller hem de akıl bunun böyle olması gerektiğine işaret eder. Bu sebeple konu üzerinde icma vaki olmuştur. Peygamberlere mahsus olan ismet sıfatı da bunu gösterir, bunu gerektirir. 3. Peygamberlerde sehiv ve nisyan, yani yanılma ve unutma gibi hallerin olabileceğini bazı alimler kabul etmemişler ve bu yönde gelen rivayetleri tevil etme yoluna gitmişlerdir. Alimlerin büyük çoğunluğu ise sehiv ve nisyanın olabileceğini, nitekim olduğunu söylemişlerdir ki doğru olan da budur. Peygamber de zaman zaman sehv edebilir, yani hata edebilir. Küçük hatalar unutabilir. O da insan olduğu için çünkü. Çoğunluk bunu kabul etmiş. 4. Peygamberler büyük günahlardan korunduğu gibi küçük günahlardan da korunmuşlardır. Masumdur onlar. Küçük günah da işlemezler. Onların zelle denilen hataları ise cezayı gerektirmeyen, kul olmanın gereği fiillerdir. Ayak sürçmesi, ufak tefek zelleler olabilir. Alimlerimiz bu konuda görüş birliği içinde olup aralarında ihtilaf yoktur. Bu hadiste bazı peygamberlerin kendi hatalarını anarak müminleri başka peygamberlere göndermeleri, onların tevazuunun işareti ve neticede şefaatin derece derece olduğunu anlatmak, Peygamber Efendimizin mevkini, yüceliğini onlara öğretmek istemelerinin bir neticesidir. Yani tevazuundan bir, iki şefaat derece derecedir. Büyük şefaatin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona gidin, her hak sahibine hakkını verelim diye peygamberler ona göndermişler. Emanet ile sıla-i rahimin sırat köprüsünün iki yanına getirilmeleri, her ikisinin dindeki ehemmiyetinin ve mevkiinin büyüklüğü sebebiyledir. Yani onların hakkını vermeden dünyada sırat köprüsünü geçmek mümkün değil. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın dilediği şekil ve suret içinde canlı birer varlık olarak orada duracaklar. Sırattan geçenlerden haklarını isteyeceklerdir. Onların geçmesine engel olacaklardır. Hadisten öğrendiklerimiz, yeniden dirilme, mahşer ve hesap haktır, gerçektir. Bunu Efendimiz bize kaç defa açık açık anlatmış. Peygamberler arasında derece ve mertebe farkları vardır. Peygamber Efendimizin mevkii diğer bütün peygamberlerin önündedir. 3 şefaat vardır ve Peygamberimiz mahşerde şefaat edecektir. 4 peygamberler peygamber olmadan önce de büyük günahlardan masumdurlar. Peygamberlikten sonra onların işlediği zelledilen küçük hataları kul olmalarının gereğidir. 5 sırat köprüsü haktır. 6 emanet dinin en önemli esaslarından biridir. Sıla-i rahim de dinimizin büyük önem verdiği bir ahlak prensibidir. Bu ikisi sırattan geçmede bir ölçü olacaktır. Dünyada emanetin ve sıla-i rahimin hakkını vermek lazım ki sırat köprüsünde rahat edebilelim. Ebu Hubeyb Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah. Meşhur Abdullah şöyle anlatıyor. Cemel vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyir beni çağırdı. Cemel vakası Müslüman arasında olan bir savaş, maalesef istenmeden fitnecilerin ortalığı alevlendirmesiyle tam barışmışken, anlaşma yapmışken iki İslam ordusunun birbirine girmesi, Hazreti Ayşe'nin ordusuyla Hazreti Ali'nin ordusu, Cemel vakası. Ben de hemen ayağa kalkıp yanına vardım. Dedi ki, yavrucuğum, bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince bugün mazlum olarak öldürüleceğim kanaatindeyim. Yani olay yatışsın diye uğraşıyor. Müslümanlar anlaşsın diye uğraşıyor, çalışıyor ama bu arada diyor fitnecilerin yaktığı alevle ben de şehit edilebilirim. En büyük düşüncelerimden biri, yani dert, elbette ki borçlarımdır. İçimde bir dert var, borçlarım diyor. Ne dersin, borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bir şey kalır mı? Sonra şöyle devam etti. Yavrucuğum, malımı sat. Sonra borcumu öde. Malın kalanı olursa 1/3'ünü vasiyet etti. Vasiyet ettiğinin 1/3'ünün de Abdullah'ın çocukları olan torunlarına verilmesini istedi. Zübeyir radıyallahu anh. Artarsa 1/3'ünü vasiyet ediyor ve borçları ödedikten sonra malımızdan bir şey kalırsa 1/3 senin oğullarına aittir dedi. Hişam diyor ki ravilerden, Abdullah'ın çocukları Zübeyir'in Hubeyb ve Abbad gibi bazı çocuklarının akranı idiler. O gün onun 9 oğlu ile 9 kızı bulunuyordu. Abdullah'ın çocukları çokmuş demek. Onun için babası düşünüyor. Diyor ki senin çocuklarına. Abdullah der ki borcunu bana vasiyet edip duruyor ve yavrucuğum şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan Mevlam'dan yardım dile diyordu. Efendimden. Allah'a yemin ederim ki ben ne demek istediğini tam anlayamadım. Mevla kelimesi o anda efendi için kullanılıyor. Yani kölenin efendisi. Köleyi azat eden efendi için, sığındığı kimse için kullanıldığı için Mevlam'dan yardım istediğince Allah Allah, babamın diyor sığındığı birisi mi var acaba, efendisi mi var diye anlayamadım diyor Abdullah. Babacığım Mevlan kim dedim. O da Mevlam Allah dedi. Mevlamız birinci manada Allah'tır. Allah'a yemin ederim ki onun borcunu ödemekten sıkıntıya düştükçe ey Zübeyir'in Mevlası onun borcunu öde derdim. hemen Cenab-ı Hak bir sebep halk ederdi, borcunu öderdi. Zübeyir'in oğlu Abdullah sözüne devamla der ki, Zübeyir altın ve gümüş bırakmadan öldürüldü. Sadece bir bölümü Gabe'de bulunan arazi bıraktı, arazileri vardı. Bir de 11'i Medine'de, ikisi Basra'da, biri Kufe'de ve biri de Mısır'da evler bıraktı. Neden bu kadar çok ev var? Çünkü devamlı cihada gidiyor. İşte Mısır'a gidiyor, Mısır'ı fethediyor. Orada ganimetten hissesine düşenler orada bir ev alıyor. Yatırım için demek ki. Kufe'de oradaki fetihlerde elinde geçen ganimetle orduya taksim ediliyor tabii ki ganimet. Kendisine düşen ganimetle orada bir ev almış. Böyle evleri vardı diyor. Babamın üzerindeki borçlar şöyle olmuştu. Borçları da şöyle, ya bu kadar adamın evi var, arazisi var, peki niye borcu var? Bu bir soru işareti. Borçlar da nasıl olmuş onu şimdi görelim. Bir kimse kendisine gelir babama diyor. Ona bir emanet bırakmak ister. Şu emanet senin yanında kalsın. Babam Zübeyir ise hayır, emanet olmaz. Fakat borç olarak bırak. Şimdi emanetin hükümleri ayrı, borcun hükümleri ayrı. Emanet zayi olursa, kaybolursa bir kusur olmadan ödemek zorunda değil emanet bırakılan kimse. Karşısındakini düşünür yani. Şimdi sen diyor emanetin bir şey olsa ben ödemek zorunda değilim. Ödemesem sen kaybedeceksin, zarar edeceksin. Borç olsun, borcu her halükarda benden alırsın. Değer diyor bu. Merhametinden, iyiliğinden dolayı böyle yapıyor. Çünkü ben onun zayi olmasından korkarım der diyor. Emanet değil, borç olsun, zayi olmasın. Bu şekilde yani borç dediği emanet, kendisine bırakılan emanetler var. Onların ödenmesini dert edinmiş. Onları öde diye defalarca sık sık söylüyor oğluna. Zübeyir hayatı boyunca ne bir valilik, ne vergi toplama memurluğu, ne de başka bir idari görevde bulunmadı. Yani bir idarecilikten böyle mal kazanmış değil. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la birlikte cihada iştirak etti. Sadece cihada giderdi. Bir valilikten şöyle büyük paralar aldığı olmamıştı. Babamın üzerindeki borçları hesapladım. 2 milyon 200 bin rakamını buldum. Hakim bin Hizam karşılaşıyor Abdullah'la ve ey kardeşimin oğlu, kardeşimin borcu ne kadar diye sordu. Borcu gizledim ve 100 bin dedim. 2 milyon 200 binmiş, 100 bin dedim diyor. Bunun üzerine hakim, Allah'a yemin ederim ki malınızın buna yeteceği kanaatinde değilim dedi. Yani 100 bin nasıl yetecek malınız, bu nasıl ödeyeceksiniz diyor. Dert yani Müslüman kardeşi dertleniyor. Zübeyir şehit edildi. Onun borçları vardı biliyor. Onları soruyor şimdi Hakimin Hizam radıyallahu anh, yardımcı olayım diye. Abdullah diyor ki 2 milyon 200 bine ne dersin dedim diyor. Hakim, buna güç yetirebileceğinizi zannetmiyorum. Borçtan ödeme yapmakta aciz kalacak olursanız hemen benden yardım isteyin dedi. Abdullah diyor ki Zübeyir Gabe mevkiindeki araziyi 170 bine satın almıştı. Abdullah orayı 1 milyon 600 bine sattı. Neredeyse borcun tamamına yakınını ödeyecek yani. 1 milyon 600 bine sattı. Sonra kalktı ve 170 bine alıyor. 1 milyon 600 bine demek ki. O zaman da arazi alıp satmadı. Epey para varmış yani. İyi kar etmiş. Sonra kalktı ve kimin Zübeyir'de alacağı varsa Gabe'de bize gelsin diye ilan etti. Ormanlık bölge ve Gabe bölgesine gelsin, orada ödeyelim diyor. Oradaki araziyi satmış. Parasını alıp ödeyecek. Bunun üzerine Zübeyir'den 400 bin alacaklı olan Abdullah bin Cafer radıyallahu anh 400 bin lira alacağı varmış. Zübeyir'in oğlu Abdullah geldi ve dilerseniz alacağımdan vazgeçip bağışlayayım dedi. Yani herkes hakikaten bir fazilet gösteriyor. Birisi geliyor, borcu ödeyemezseniz yardımcı olayım diyor. Birisi geliyor, ben alacağım vardı ama bağışlayayım diyor. Yani çok borç var bak diyor, zorlanmayın diyor. Öbürkü var, ödemek için çırpınıyor. Öbürkü var, aman borcumu sakın ihmal etme, aman yavrum borcum, en büyük derdim borçlarım, onları öde diyor. Yani nasıl bir emanetin tam böyle kalplere, derinliklere yerleştiği bir çağdan bahsediyoruz. Abdullah hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer, şayet borcunuzdan bir bölümünü tehir etmek isterseniz benim alacağımı geri bırakabilirsiniz dedi. O zaman bağışlamamı istemiyorsanız tehir edin yani. Hani bir kısmını tehir edelim, bir kısmını acil ödeyelim derseniz benim borcumu tehir edeyin diyor. Abdullah bin Cafer, Cafer Tayyar'ın oğlu Abdullah. Hepsi faziletli insanlar. radıyallahu anhum. Abdullah bin Zübeyir hayır bunu da istemiyoruz deyince Abdullah bin Cafer o halde bana araziden bir parça ayırın dedi. Abdullah bin Zübeyir de şuradan şuraya kadar olan arazi senin olsun dedi. Abdullah kalan araziden bir bölümünü de sattı. Babası Zübeyir'in kalan borçunu ödeyip bitirdi. Araziden 4,5 sehim de arttı. Biraz da arttı diyor. Abdullah kalkıp Muavine'nin huzuruna gitti. Orada Amr bin Osman, Münzir bin Zübeyir ve İbn-i Zem'a da vardı. Muaviye Abdullah bin Zübeyir'e Gabe'ye ne kadar değer biçildi diye sordu. Abdullah her sehim için 100.000 dedi. Muaviye bunlardan ne kadar kaldı dedi. Abdullah 4,5 sehim kaldı dedi. Bunun üzerine Münzir bin Zübeyir ben ondan bir sehmi 100.000'e aldım dedi. Amr bin Osman bir sehmini de ben 100.000'e aldım dedi. İbn-i Zema bir sehmini de ben 100.000'e aldım dedi. Muaviye şimdi geriye ne kadar kaldı diye sordu. Abdullah bin Zübeyir 1,5 sehim dedi. Muaviye kalan 1,5 sehimi de ben 150.000'e satın aldım dedi. Abdullah bin Cafer kendi hissesini Muaviye'ye 600.000'e sattı. 400.000'lik şey vardı değil mi? 400 bin alacaklık alacağı karşısına aldığı toprağı Abdullah bin Cafer 600 bine sattı diyor. Bakın hemen 200 bin kâr etti. Burada bir iyilik görüyoruz kıymetli dinleyenler. Yani sahabe-i kiram tabii ki arazi satacak ki borcunu ödesin, ihtiyaçlarını karşılasın. Satmak, müşteri bulmak da bir iştir. Sahabiler yardımcı olmak için müşteri oluyor ve araziyi kısım kısım paylaşıp alıyorlar. Abdullah bin Zübeyir babasının borçlarını ödeyip bitirince Zübeyir'in diğer çocukları, kardeşleri Abdullah'a mirasımızı aramıza taksim et dediler. Abdullah Allah'a yemin ederim ki 4 sene süreyle haç mevsiminde kimin Zübeyir'de alacağı varsa bize gelsin borcunu ödeyelim diye ilan etmedikçe mirası paylaştırmam dedi. Ne kadar büyük fazilet hakikaten. Hemen paylaştıralım değil. Belki alacaklı çıkabilir. Haç mevsimi çünkü o zaman için tabii ki böyle haberleşme vasıtaları, ilan vasıtaları çok zayıf. Haç da ancak insanlar toplandığında ilan ediyor. Kalabalıkta, Arafat'ta falan insanlar duyuyor. Birbirlerine haber ediyorlar. O şekilde bir haberleşme var. 4 sene haç mevsiminde diyor, haç esnasında insanların Arafat'ta toplandığı zaman veya Kabe'de toplandıkları zaman İlan ederim Zübeyir'de alacağı olan var mı diye çıkarsa ödeyelim ondan sonra diyor taksim edelim. Bu da bir fazilet. 4 sene boyunca bu şekilde ilan etti. 4 sene geçince mirası taksim etti. Ve babası Zübeyir'in vasiyeti olan 3'te 1'ini ayırdı. Zübeyir'in 4 hanımı vardı. Onlardan her birine 1 milyon 200 bin düştü. Buna göre Zübeyir'in bütün malı 50 milyon 200 bin tutmaktadır. Demek ki Allah da bereket vermiş. Arazilerine, evlerine bereket vermiş. Abdullah bin Zübeyir de o malı güzelce satmış. Borçları ödemiş. Sonra miras taksim etmiş. Cenab-ı Hak bu güvenilir insanların, faziletli insanların nasıl yardımcısı olduğunu görüyoruz. Yani sıkıştığımda başım diyor ne diyor? Ey Zübeyir'in Mevlası, Zübeyir'in borçlarını öde diyor. Çünkü o öyle vasiyet etti. Borçlarımı ödemekte sıkıntı çektiğinde Mevlam'dan yardım iste oğlum dedi diyor. Mevlan kim? Şimdi Türkçe'de Mevlan kim? Sorulmaz çünkü Mevla deyince biz Allah'ı anlıyoruz sadece. Ama Araplarda Mevla kelimesi daha çok kölenin efendisi için kullanıldığı için, azat eden efendi için veya köle için Mevla kullanıldığı için. Azatlı köle için de Mevla kelimesi kullanılıyor. Onların kafasına ilk olarak o, aklına o geliyor. Mevlam'dan yardım iste deyince ya benim kölemden yardım iste veya efendimden yardım iste gibi bir anlam anlıyor. Şaşırıyor. Diyor ki Mevlan kim? Mevlam Allah'tır diyor. Sıkıştığın zaman Mevlam'dan yardım iste. İşte o şekilde her kişi bu. Bakın buradaki bütün sahabiler, bütün dostlar, eş dost, çevre, emin, güvenilir kimseler, faziletli kimseler, iyilik yapan kimseler, iyilik yapmak için can atan kimseler. Böyle bir topluma işte aslı saadet deniyor. Huzurlu bir toplum. Cenab-ı Hak bizlere de öyle huzurlu bir toplum göstersin inşallah kıymetli dinleyenler. İki rivayetle bitirelim programımızı. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırırken nalinlerini, sandaletlerini çıkarıp sol tarafına koydu. Bütün sahabiler de aynı şeyi yaptılar. Çölde, toprak üzerinde yürürken temiz terlik gibi şeyler zaten. Sıcak, tabii ki sıcak kum üzerinde namaz kılmakta ayakları yaktığı için nalinlerle demek ki namaz kılınabiliyor. Kılıyor Efendimiz. Secdede işte parmak uçları yere değebildiği için değmek şartıyla onlar havada kalmaması gerekiyor. Namaz esnasında nalinlerini çıkardı, kenara koydu. Sahabiler de çıkardılar, koydular. Aynı şeyi yaptılar. Namaz bitince Efendimiz niçin öyle yaptınız diye sordu. Cevap, sizin çıkardığınızı gördük, biz de çıkardık. Yani Peygamberimiz çıkarmış, acaba bu tabii bir ihtiyaç mıdır? Fıtri bir sünnet midir? Hüküm bizi de bağlar mı? Gerekli midir uymamız? Vücut mu ifade eder? Nedip mi ifade eder efendim? Uymak zorunda mıyız? Yapmasak olmaz mı falan? Böyle bir sürü problem, konu çıkabilir tabii ki. Bunlarla hiç uğraşmıyor sahabe-i kiram. Peygamberimiz ne yaptıysa siz yaptınız, biz de yaptık. Bu kadar sade, basit ve sağlam bir yol. Sünneti takip etmede sahabenin yolu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Ben Yemen'den Mekke'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldim. Efendimiz onu Yemen'e vazifeli olarak göndermiş. Hac mevsiminde geliyor. Hem bir rapor sunuyor, bilgi veriyor, hem haccını yapıyor, hem orada görüşmesi gerekenlerle görüşüyor. Ebu Musa el-Eş'ari de Yemen'den hacca geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke vadisinde devesini çökertmiş, orada konaklamışlardı. Bana hacca niyet ettin mi diye sordular. Evet dedim. Hangi tür hacca niyet ederek ihrama girdin dedi. Üç tür hac var değil mi? Niyet ederken baştan söylüyoruz. İşte haccı kıran, haccı ifrat, haccı temettü. Hangisine niyet edeceksin? Baştan niyet etmek gerekir. Peygamberimize soruyor. Hangisine göre niyet ettiysen ona göre farklı davranışlar sergilemen gerekiyor. Farklı ameller işlemen gerekiyor. Ebu Musa el-Eş'ari'nin cevabı diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne tür bir hacca niyet ettiyse ben de o niyetle huzuruna geldim. Buyur emrindeyim Allah'ım, lebbeyk ya Rabbi dedim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Resulullah'ın hangi hacca niyet ettiyse ben de ona niyet ettim. Buyur ya Rabbi, emrine amadeyim, koştum geldim dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir iş yapmışsın. O zaman beyti tavaf et. Safa ile Merve arasında sa'y et, sonra da ihramdan çık buyurlar. Yani Peygamberimiz nasıl amel edecekse Ebu Musa el-Eş'ari'ye de o şekilde amel etmesini tarif ediyor. Ben böyle yapacağım, sen de böyle yap diye. Burada da yine sahabenin Peygamber Efendimiz'e muhabbetini, ittibasını, sünnete uymadaki yolunu, sağlam eslem tarikı görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımız da burada sona eriyor. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.